Üçüncü ayrım, sayfa 40. Aydınlanma değil merhamet. Kiev Moskovları ölünün ruhunun beslenmesi gereğine inanır, mezara saplı tuttukları kamıştan yiyecek gönderirlermiş. Günümüzde geride kalanlara definden sonraki 9., 12. ve 40. gün ziyafet veriliyor. Biz bunu yapamadık çünkü Rus Ortodoks Kilisesi 17 Ağustos 2000'de aldığı bir kararla intiharın hem intihar hem de cinayet olan ötenazinin, kürtajın, eşcinselliğin, yapay döllenmenin, taşıyıcı anneliğin ve genetik mühendisliğinin günah olduğunu bir kez daha onayladı. Sosyalizm sonrası toplumsal doktrinde mihenk taşı olarak kabul edilen bildiri, başta Batı basını olmak üzere liberal entelijansiyanın tümünü ayağa kaldırdı. Times gazetesi, kutsal kitap ve kilise eşcinsel birliktelikleri insanoğlunun Allah vergisi doğasının sapkın bir yönelişi olarak tartışmasız bir biçimde mahkum ettiler şeklinde alaycı bir yazı yayımladı. Piskoposlar, goluboylar ve lezbiyankaların, dipnot gay ve lezbiyen, öğretmenlikten ordu komuta kademelerinden atılmasını istiyorlar, eşcinsel evlilikleri de lanetliyorlar. Times'taki yazının hemen arkasından Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Kiliseler Konseyi'nin Moskova'da görevli insan hakları avukatı Ken Schwartz, Rus Ortodoks Kilisesi'de Ortodoks olmayan kurumlarla, bu arada Dünya Kiliseler Konseyi ile ilişkilerini kesmek, diyalog kurmaktan kaçınmak ile suçladı. Alexander Solzhenitsyn, Ruskaya, Missile'da kilisenin sertleşmesinin altındaki kaygıları özetleyen bir yazı yazdı. Batılı misyonerler ülkemizi işgal ettiler, yardım teşkilatları kuruyorlar, radyoyu televizyonu ele geçiriyorlar ve bütün bunlar fırsat eşitliği adı altında yapılıyor. Fakat Rus Ortodoks Kilisesi'nin onlarla mücadele edecek parası yok. Bütün bunlar zamanla Rusya'yı halkı Rus Ortodoks olmayan bir ülke haline getirecek. Alexei'nin dayısının oğlu Peder Andrei Mihailovic ilk kez Gulag'dan tövbekar bir Hristiyan olarak çıktı ama artık ya dindarlığını fazla abartıyor ya da Hristiyanlığın batıni özünü küçümsüyor. İmanı net değil, Hristiyanlığı bulanık dediği Alexander Solzhenitsyn'i alkışladı ama yazarın bütün ısrarlarına rağmen halasının oğlunu toprağa vermeyi reddetti. Gazeteci Andrei Zolotov şair Nikolay Ogatev'in mısralarını tekrarladı. Boğazını kesmek suretiyle intihara teşebbüs eden adamı önce iyileştirdiler, sonra astılar. Canına kıymak istediği için astılar. Doktorlar adamın yarasının yeterince iyileşmediğini, asmaya kalkarlarsa ipin yarayı patlatacağını, açılan delikten ciğerlerine hava dolacağı için ölmeyeceğini söylemişlerdi. Dinlemediler, adamı astılar. Boynu kırıldı, ilmeğin altında kalan yara patladı, adamın ciğerleri hava doldu, soluklandı. Ricale haber saldılar, ihtiyarlar heyeti toplandı. Düşündüler, ilmeği yaranın altından geçirip sağlamlaştırmaya, adamı tekrar asmaya karar verdiler. Oy güzel Meryem, ne deli bir toplumdur bu, ne ahmak bir medeniyettir. Uluslararası bir mesele haline gelen cenazeyi sonunda bir Amerikan Yahudisi olan Ken Schwartz'ın aracılığı ile Moskova Amerikan Ortodoks Kilisesi kaldırdı ve Deli Petro'nun naibi Sofya'dan Gogol'e, Çehova, Bulgakov'a, Mayakovski'ye, Stanislavski'ye, Shostakovich'e, Eisenstein'a, Lenin'in mozolesine gömülmeyen tek Sovyet lideri Huruşçev'e kadar Rusya'nın aristokratik ve siyasi tarihinde adı geçen kalbur üstü seçkinlerin gömüldüğü, Kremlin hisarları kadar eski Novodevichy mezarlığında toprağa verdi. Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov'u 1524'ten kalma Novodevichy'yi yeni gömüye açmaya nasıl ikna ettiler bilmiyorum. Bildiğim Rusya'ya yeni bir çar aradığını saklamayan anti-parlamentist Lujkov'un o günlerde kendisini Romanovlara bağlayan Prens Georgi adında bir delikanlı onuruna belediye sarayında şaşaalı bir resepsiyon vermiş olması. Bir değerlendirmeye göre Lujkov Novodevichy'yi Prens Alexei'ye açmak suretiyle Romanovlara olan saygısını bir kez daha vurgulamak istemişti. Belki de öyleydi, cenazeye de geldi çünkü. Moskova için yeni dizayn ettirdiği kızıl zemin üzerinde ata binmiş Saint George ejderhayı öldürürken flamasını dalgalandırarak geldi. Alexei'nin kabrinin üstüne olağanüstü büyüklükte bir buket bırakmadan önce Alexander Solzhenitsyn'i 3 kez coşkuyla öpmeyi ihmal etmedi. Alexei'nin Romanovlarla doğrudan bağlantısı yok. Ancak hanedanın 1906-1911 yılları arasında görev yapan ünlü başbakanı Pyotr Stolypin, Alexei'nin Moskova Devlet Üniversitesi'nden emekli annesi Doktor Oksana Dmitriyevna Zelenskaya'nın dayısı. Solzhenitsyn'in keskin ideolojiler çağında ılımlı politika izlemenin imkansızlığını anlattığı Ekim 1916 isimli kitabının kahramanı. Aşırı uçlarda gezenlerin çığırtkanlıklarını, kavgalarını, hapishanelerini, silahlarını kullanmak ılımların harcı değildir. Orta yol mükemmel bir öz denetim, yılmaz bir cesaret, sonsuz sebat, şaşmaz hesap ve bilgi ister diyen adam. Pyotr Stolypin Rus tarihinde ilk kez çiftçilere işledikleri arazinin tapusunu vermek suretiyle topraklarının yasal sahibi yapmayı öngören reforma kalkıştığı için hem devrimci solun hem de çar yanlısı sağın hışmına uğruyor. 1911'de Grigori Rasputin'in parmağı olduğu söylenen suikaste kurban gidiyor. Grigori Rasputin Romanovların meşhur büyücü Lokman Hekimi. Oğlunun Ortodoks geleneğinde gömülmesine karşı çıkan Doktor Oksana Dimitrievna Zelenskaya, 70'li yaşlarında insanı nezaketiyle büyüleyen bir kadındı. Kalabalıklara hemen hemen hiç girmemesine rağmen Moskova'da tanımadığı insan, bilmediği oluşum yok gibiydi. Komünist Partisi ileri gelenlerinin oturduğu apartmanların sıralandıkları Frunzenskaya Naberezhnaya'da antika eşyalarla dolu bir dairede yaşıyordu ki bu da fevkalade ender rastlanılan bir durumdu. Çünkü proleter kültürünün inşa edilmesi gereğine inanmış insanlar evlerinde mobilya tutmuyorlar. Madame Zelenskaya, Alexei'yi Amerikan Ortodoks Kilisesi'ne toprağa vermesine engel olamayınca Novodeviçi'ye gelmedi. Cenaze ziyafetinde de bulunmadı. Sonradan evlatlığı ve öğrencisi Hanya Lozko ile beraber alternatif bir tören düzenlediklerini duyduk. Amerikan Ortodoks Kilisesi ile müzakerelerin sürdüğü günlerde telefon etti. Kendisini ziyaret edip edemeyeceğimi sordu, gittim. Evde yalnızdı. Her zamanki muhteşem nezaketini süsleyen meleksi ifadeyle karşıladı. Oturma odasının Gorki Parkı ve Moskova Nehri'ni gören penceresinin kenarında Solzhenitsyn'in en sevdiği koltuk olduğu için onun adıyla anılan eski berjere oturmamı rica etti. Çayımı kendi elleriyle doldururken söze girdi. Söyleyin bana genç bayan, cenaze kelimesi sizde nasıl bir etki uyandırır? Felaket, korku, şaşkınlık? Bilemiyorum adam diye mırıldandım. Hepsi birden herhalde. Bakın Doçenska, dipnot kızım. Cenazeler acının ve göçüş merasiminin olmazsa olmaz ifadeleridir. Bu doğru. Ama aşırı derecede resmiyete dökülmüş durumdalar, öyle değil mi? Ölümüze ulaşmamızı engelledikleri gibi acımızla halleşebileceğimiz bir ortam da sunmuyorlar. Tersine üzüntümüzü arttırmak üzere düzenlenmiş gibiler. Alyosha'nın son büyük serüvenine nasıl başlamak istediğini anlatan bir şey bırakmadığını biliyorum. Belki bir belediye mezarlığında değil de tabiatın koynunda yatmak isterdi. Hiç sanmıyorum ki tabut istemiş olsun. Biliyorsunuz yeşil tabutlarda bile PVC kullanılıyor. Toprağa dioksin salıyorlar. Sonra tabut yapımı ve nakliyesi enerji sarfiyatı demek. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Halbuki giysiye bile gerek yok. Çıplak gömülebilir ya da bir çarşafa sarılabilir. Doğrudan toprağa yatırılabilir. Sonra üzerine hemen toprak atılmasına da gerek yok. Bazılarımız toprakla örtülmeden önce onunla biraz baş başa kalmak isteyebiliriz kabirde. Bizi toprak alanın istediğimiz köşesine gömülmekten alıkoyanın kültürümüz olduğunun bilincindesiniz değil mi? Umarım bilincindesinizdir. Ölü bir canın şerir bir hastalık okkası olmadığını biliyorsunuz. Ölü canlar toprağı ve suyu kirletmezler. Toprak ve topraktaki yaratıklar, bedenin kendisi, huzur içinde tertemiz dağılırlar. Madame Zelenskaya, sizi anlıyorum ama Alexei şaman değildi. İtiraz etmedi, öfkelenmedi, sadece gözlerini kaçırdı. Değildi değil mi? Değildi efendim, İsa Mesih'e bütün kalbiyle tapardı. Tanrı'nın bir kısmı ya da kendisi olarak değil, insanlığın ne olabileceğini gösteren bir örnek, bir efendi, bir ilahi tecessüm olarak tapardı. Sorar gibi yüzüme baktı. Hepimizin içinde İsa bilinci dediği ilahi bir kıvılcımın olduğuna, bu bilincin körüklenmesi halinde İsa'nınkiyle ölçüşebilecek bir yangına dönüştürülebileceğine inanırdı diye sürdürmek zorunda kaldım. Dayısı gibi diye mırıldandım Alam Zelenskaya. Kayıp ağabeyi peder Mihail Dimitrievich Grinko'nun sırrına vakıf olduğumdan haberi olup olmadığını bilmiyordum. Susmayı tercih ettim. Peder Mihail Dimitrievich Grinko, Alexei'yi toprağa vermeyi reddeden peder Andrei Mihailovich'in babası. 2 yıl kadar önce Rusya Federasyonu devlet arşivlerinde ortaya çıkan o Münkir Risale'nin yazarı. Kimilerine göre bir aziz, kimilerine göre cehennemlik. Bir söylentiye göre Rus Ortodoks Kilisesi'ni ayağa kaldıran Risale, peder Andrei Mihailovich'in Alexei'yi toprağa vermeyi reddetmesinin de nedeni. Böylece hain babasının kefaretini ödemeyi umuyordu. Alexei Ortodoks da değildi dedi Oksana Dimitrievna yine sorar gibi. Hayır doktor, değildi. So diye ünledi. Niye cenazeyi Ortodokslar kaldırsınlar diye uğraşıyorsunuz? Dilimin ucuna kadar geldi. Ortodokslar değil, Amerikalılar kaldırıyorlar. Bunun yerine, her şeye rağmen İsa Mesih'i onurlandırdıkları için dedim. Alexei'nin Mesih'in adının anılmadığı bir törenle gömülmek isteyeceğini sanmadığımız için. Anlıyorum ama onların İsa'sı Alexei'nin İsa'sı değil. Hayır efendim değil. Alexei'nin İsa'sı peder Mihail Dimitrievich'in İsa'sı, Buda'nın öğrencisi olan İsa. Bence Alexei'nin Mesih'i Buda'dan hayli eskidir doktor. Buna cevap vermedi. Bana Ken Schwartz denilen o adamı anlat. Kim o? Nereden buldunuz? Kanadalı bir insan hakları avukatı, Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Kiliseler Konseyi hesabına çalışıyor. Andrei Zolotov getirdi. Dünya Kiliseler Konseyi'nin kuruluş amacı yeni dünya düzeni ülküsü çerçevesinde inançlar arası diyalogu geliştirmek, kurulması mukadder dünya devletinin ruhani temellerini oluşturmak olarak açıklandığı için Rus Ortodoks Kilisesi'ni ikna etmeye yardımcı olabilir diye düşünüldü. Zolotov o gazeteci, Natasha Ivanova'nın sevgilisi, Galina'nın kızı. Evet, avukatın Rusçası çok iyi. Ukraynalı bir ailenin oğlu diye açıkladım. Yurtseverlerin büyük savaşında Kanada'ya göçmüşler. Şimdi Moskova'da görevli. Gözlerinden bir bulutun geçtiğini gördüm. Hayır, işgalci Almanlara katılan Ukraynalılardan değil diye ekledim. Onlarla hiç ilgisi olmamış. Hep öyle derler. Dünya Kiliseler Konseyi'ni biliyorum. 1943'te ağabeyim Mihail Dimitriyeviç senin oturduğun şu koltukta oturmuş. Dünya Kiliseler Konseyi kösteklenmemesi gereken bir oluşum demişti. Ama Rus Ortodoks Kilisesi'ni aralarına almış olmalarını sahtekarlığın kural olduğu yeni bir döneme işaret ediyor olmasından korkuyordu. Vatikan bile kandı. Nikodim'in Roma ziyaretlerini Ortodoks-Katolik ilişkilerinde taze bir başlangıç sanıyor. Oysa Stalin'in dokuduğu sahtekarlık ağı meyvelerini henüz veriyor dedi. Abim haklı çıktı. Moskova Patrikliği 10 yıl özgürlüğün keyfini çıkardı ama Rus toplumunun ruhani öncüsü olma yolunda tek bir adım atmadı. Devlet politikalarına dini kılıf uydurmakla yetindi. Bundan böyle seni Karpov bile kurtaramaz diye ağladıydım. Anılarını kovmak ister gibi başını salladı. Anlıyorsun değil mi? Dünya Kiliseler Konseyi'ni desteklediği için Rus Ortodoksları da, Rus Ortodokslarını desteklediği için Sovyet yetkililerine ters düşene kimse yardım edemezdi. Hayatta olmanın bir zaman, bir yerde, bir şekilde birilerine mutlaka taviz vermiş olmak anlamına geldiği Rusya'da erdemin yegane ispatı ölümdür. Mihail Dimitriyeviç bizimle vedalaştı, ruhunu bedenine topladı, şu kapıdan süzüldü çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Madame Zelenskaya, yeğeniniz peder Andrei Mihailovic'in Dünya Kiliseler Konseyi'ne karşı olduğunu biliyorum. Ağabeyinizin korktuğu sahtekarlık neydi? Ah, Andrei'yi bırak dedi yaşlı kadın. Mihail Dimitriyeviç topukladığı için Andrei Mihailovic frene basıyor. Çar Bolşevik ya da Demokratik Rus Devleti kiliseye karşı hep iki yüzlü davranmış. Kendi politikaları doğrultusunda kullanmıştır. Ağabeyim devletin desteklediği herhangi bir dini hareketin hayra alamet olmadığını bilirdi. Bolşevikler Dünya Kiliseler Konseyi'ni desteklediler demek. Elbette desteklediler. Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dünya Kiliseler Konseyi'nin 1961'deki 3. Genel Kurulu'na katılması kararını alan Stalin, Metropolit Nikolay gidecekti, onu istifaya zorladılar, yerine Nikodim diye birisini gönderdiler. Nikolay Genel Kurul'dan bir hafta sonra evinde ölü bulundu. So, bana bu Ken Schwartz'ı anlat, nasıl bir adam? Geçkin bir çiçek çocuğu dedim. Evet, herhalde en iyi böyle tanımlayabilirim. 68 kuşağı bir çiçek çocuğu. Anglo-Sakson anlamında liberal, hatta yine aynı anlamda ilerici bir Yahudi. Bende bıraktığı izlenim, dünya dini diye yeni bir terkibin başarıyla oluşturulmasının en ufak bir ihtimali varsa, o ihtimali gerçekliğe dönüştürebilecek adamın bu adam olduğu şeklinde. Dinler arası hoşgörü görevi için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce omuzlarını bulan saman sarısı uzun saçları ve mavi gözleri kuzeyli olduğunu telkin ediyordu ki, İsveçliler Rusya'da özel itibar görürler. Boyu 1.90'dan fazlaydı. Schwarzenegger'in gibi bir vücuda karşın fevkalade yumuşak, hatta hayırhah bir beden dili sergiliyor. Yüzünden gülümsemesini eksik etmediği gibi hiçbir şeyi aceleye getirmiyor. Alçak sesle üşeniyormuş gibi zaman zaman duraklayarak konuşuyordu. Daha da önemlisi, hiçbir dine karşı belirgin bir tarafgirlik belli etmediği gibi tutkulu inanç sergilememeye de özen gösteriyordu. Sanki Ken Schwartz'ın gözünde dini inançların insani zaaflar olmalarından öte anlamları yoktu. Ve fakat insani olan her şey gibi dini inançlar da hoşgörüden nasiplerini almalıydılar. Andrei Zolotov getirdiğinde Schwartz'ın yanında taparmış gibi baktığı 9 yaşındaki oğlu vardı. İlk mesajını Paskalya tatilini geçirmek için Toronto'dan gelmiş olduğunu söylediği çocuğun bakışını okşarken verdiydi. Sabah birlikte Amerikan St. Catherine Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ettik. Bob mimarisinden çok etkilendi. Öyle değil mi Bob? Öyle görünüyor ki oğlumuzun dini belirsizliği nihayet sona erecek. Ne dersin evlat, gelmişken burada Moskova'da vaftiz olmak ister misin? Çocuk omuzlarını silkliydi. Annem de gelirse. Böylece Mrs. Schwartz'ın Moskova'ya gelmeyip Toronto'da kaldığını öğrendik. Oğlunun dini belirsizliğini ortaya atma nedeninin asıl konuya girmek isteği olduğunu hissettiğimden fırsatı kaçırmamaya karar vermiş, soyadının işaret ettiği gibi Yahudi olup olmadığını sormuştum. Oğlumun dini belirsizliğinden anlaşılabileceği gibi ben dışarıdan evlendim dedi. Karım zaman aşımına uğramış bir Katoliktir. İtalyan Amerikalı. Ama benimkiler gibi onun dini duygularının da alevlendiği zamanlar oluyor. Yahudi-Katolik evliliği sıkça rastlanan bir bileşim değildi ama sorun yaratmamıştı. Aynı inançları ve gelenekleri paylaşan ailelerin daha işlevsel oldukları bir gerçek ama din yegane yapıştırıcı değil. Ben harçlarının müzik ya da sanat olduğu ailelerde tanıdım, dinin başlıca uğraş olduğu ailelerde. Kendi adıma dini bağlar ne kadar sıkıysa ben o kadar boğulurum, havasızlıktan başım döner. İlginç demiştim ne diyeceğimi bilemediğim için, o da kendisini anlatmaya durduydu. Yetişkin hayatımın büyük bölümünü içimden geldiği gibi yaşadım. Ailemin ya da kavmimin istediği gibi değil. Daha erken yaşlarımda benden daha kıdemli birilerinin emrettikleri gibi su geçirmez bir ahlak ve sorumluluk sistemi dahilinde hareket ederdim. Sadece sinagog değil, içinde yaşadığım toplum ve gittiğim Yahudi okulu da bu sistemin bir parçasıydı. Ama zamanla sistemin değerlerine olan inancım da aile değerlerine olan inancım gibi azaldı. Onların yerine egemen kültürün değerleri aldı ve ben kendi kendimin ahlak bekçisi oldum. Nasıl böyle yapabildiğine şaşıyormuş gibi başını salladı. Ecdadımdan daha iyi bilirim şeklinde ukalaca bir duyguya kapılmıştım. Ne olmuş da değişmiş olduğunu merak ettim. Oğlum sayesinde dedi, bu genç adam sayesinde. Şimdi Toronto'nun kuzeyinde Bagel World denilen o fırın vardır. Cumartesi sabahları ben gider oradan bagel alırım. Dipnot bir tür simit. Dükkanın eski dünya atmosferini severim, biliyor musunuz? Çalışanlarının pek de kibar olmayan şakacı hallerini severim. Kapının üstündeki levhayı severim. Hepsinden çok da cumartesi sabahları kahvaltıda bagel yemeği severim. Bagel, somon, bayram yemeği, arada sırada da mum. Yahudi ritüeli adına bütün yaptığım da bunlardan ibarettir zaten. Bir zamandır Bob erken kalkıp benimle Bagel World'a gelmeyi adet edindi, değil mi Bob? Birlikte çıktığımız o cumartesi sabahı çevre yoluna çıkacakken vazgeçtim. Bathurst Caddesi'ne girdim. Bathurst'ün sonu Toronto'nun Hasidi Mahallesi'ne çıkar. Hasidileri bilirsiniz, gerçek Yahudi kumaşı onlardır. Sinagoga yürüyen kara kaftanlı, tavizsiz erkekler. Onları Doğu New York'un arka sokaklarında ticaret yaparken görmüşlüğüm vardı. Ama arka plan Toronto'nun şık alışveriş merkezi olunca tarihten fırlayıp gelmiş gibi duruyorlardı. Baktım Bob arabanın camına yapışmış dikkatle seyrediyor. Merak ediyorum dikkatini çeken ne? Yaşlıların başındaki yuvarlak büyük kürk şapkalar mı? Çocukların siyah siperlikli başlıkları mı? Şakaklarından sarkan lüleler mi? Bilirsiniz Hasidiler şakaklarını tıraş etmezler. Belki de diyorum babamın Yahudi damak zevkinin başına geçtiği gibi Bageller de Bob'a geçti. En iyi ihtimalle yarı Yahudi olmasına rağmen bu garip görünüşlü Hasidilerle bir biçimde akraba olduğunu hissediyor. Benim dikkatimi çeken de küçük bir erkek çocuğunun babasının elini tutuş biçimi oldu. Sımsıkı. Sonra o tutuş biçimini tekrar gördüm, bir daha gördüm. Sanki kara kaftanlı bütün babalar ve çocuklar aynı insanlardı. Tekrar tekrar baktım ve gördüm ki bu el tutma biçimi bir adanmışlığa, baba ile oğul arasındaki ayrılmaz bağı göstermektedir. Dahası baba ile oğulun önünde yürüyen dede bu ataerkil görüntünün en az üç kuşaktır böyle olduğunun ispatıdır. Bob'un dedesini Florida güneşinin altında uzanmış yatan ve benim yılda bir kez gördüğüm kendi babamı hatırladım. Burada sergilenen bağlılığa karşın babamla benim, benimle oğlum arasındaki ilişkinin kopukluğunu düşününce içimi üzüntü ve utanç kapladı. Benim gördüğümü Bob'un da görmüş olduğu kuşkusuzdu. Ama ben onu sinagoga götürmeye niyetlensem bile, "Bugün sinagoga gitmeyi düşünür müsün Bob?" diye sorup rızasını almadan götürmezdim. "Az önce yaptığınız gibi mi? Vaftiz olmak ister misin Bob?" diye sorar gibi. Aynen. Ve tabii hayatta sinagoga gitmekten daha eğlenceli şeyler olduğunu düşündüğü yüzünden belli olurdu. Ama beni fazla üzmemek için belki bir başka zaman baba diye atlatırdı. Ben de üstelemezdim çünkü bir cumartesi sabahını 4 saat sinagogda geçirmek benim de işime gelmezdi. Hristiyanlık insanın yakasını hiç değilse 1 saat içinde bırakır. Bir Müslüman olarak siz de öyle düşünmez misiniz? Bir yandan bunları düşünüyor, öteki taraftan da bana bütün bunları düşündürenin ne olduğunu merak ediyordum. Günümüzde çocuklarımızın taptığı o kadar çok tanrı var ki, eğlence tanrıları, spor tanrıları, bilgisayar tanrıları. Bunlar çocuklarımızı Fareli Köy'ün kavalcıları gibi arkalarına takıyor, bizden uzaklaştırıyorlar. Ama sinagogun tanrısı çocukları babalarının ahlaki boyunduruğunun altına sokan tanrı. Bu neden nedir ki birkaç doz din eğitiminin oğluma yararlı bile olabileceğini düşündüm. İyi de benim en son dua ettiğim tanrı hangisiydi? Dayanamadıydım. Yapmayın canım, bu kadar kötü olamaz. Hayır, bu kadar kötüydü. Anlıyorsunuz değil mi? Kendi işimde kararlı değildim. İnsan kendi işinde kararlı olmayınca otoriter olamıyor. Kararlılık Bob'la gördüğümüz sokaktaki bu insanlara mahsustu. Büyük ellerin içinde kaybolan küçük ellere karşı benim direksiyon tutan, vites değiştiren ellerim. Oğlumun teybe kaset tıkan elleri. Hasidiler kendilerine miras kalan dünyayı idame ettirebilmek için sımsıkı birlik olmak durumundalar. Oysa bizim çocuklarımız bizim dünyamızda yaşayabilmek için bizden ayrılmak zorundalar. Kendimizi kandırmayalım. Modern dünyanın tanrıları Hasidilerin tanrılarından daha az kıskanç değiller. Bob bundan bir yıl sonra sokakta benimle birlikte yürürken görünmek isteyecek mi? Hiç sanmam. Bizim kültürümüz benim oğlumu hayatımın dışına sürmem gerekliliği üzerine kurulmuş. Oğlumla iç içe yaşamaktan hoşlanmamam gerekliliği üzerine kurulmuş. Bob'un kendi ayakları üzerine durmasını isterken onun kendisini benden kopartmasını da istiyorum. Benim babamdan uzaklaştığım gibi o da benden uzaklaşsın ve ömrü beni özlemekle geçsin. Duygusal film müziklerine ağlasın istiyorum. Batılılık böyle bir şey demiştim. Artık biz de çocukları aile dışına sürüyoruz. En azından büyük bir kısmımız böyle yapıyor. O sabah Hasidilerin gerçeğiyle karşılaştıktan sonra kendime bir takım temel oldukları kadar da rahatsız edici sorular sormaya başladım. Göreceliğin hakim olduğu hayatımdan memnun muydum yoksa manevi yaşamları hiç de tek düze olmayan Hasidileri kıskanmış mıydım? İnançlarının kesinliğini kıskanmış mıydım? Doğurganlıklarını kıskanmış mıydım? Çocuklarının sorgusuz sualsiz itaatlerini kıskanmış mıydım? Bu sorular cevap talep ediyorlardı ve cevap açıktı. Evet, Hasidileri kıskanmıştım. Peki sakalımı uzatmak, kara kaftan giymek, onlarla yer değiştirmek ister miydim? Hayır, mentonit olmayı tercih ederdim. Mentonit nedir diye sorduydum. Simons Menno isimli birisi tarafından 16. yüzyılın başlarında Avrupa'da kurulan Protestan Hristiyan mezhebiymiş. Mennonitler sade yaşar, sade giyinir, askerlik yapmayı, çocuklarını vaftiz etmeyi reddederlermiş. Niye İncil-i Şerif vaizi değil de Mennonit? Evangelistler aşırı gayret keşleriydi. Toronto'daki tüm evleri tek tek taradıklarını biliyor muydunuz? Staro Vera gibi Mennonitler de temel soruları soruyorlar. Niye yaşıyoruz? Hayatımızın anlamı ne? Gibi fundamental sorular oluşturuyor. Bu soruların cevabını bulmam gerektiğini düşündüm. Bir Hasidi kadar kararlı olamasam bile hiç değilse bir erkek ve bir baba olarak kendime saygı duyacak kadar özgüven kazanabilmem için bu soruların cevabını bulmam gerekliydi. İşin bu boyutunu hiç düşünmemiştim. Bir erkeğin kendisine saygı duyabilmesi için dinin yardımına ihtiyaç duyabileceği hiç aklıma gelmemişti. Soruların cevaplarını aramaya başladığımda ayaklarımı basacak sağlam bir zemin bulamadım diye sürdürdü. Kimdim ben? Bir avukat mı, yazar mı, baba mı, Rus Yahudisi mi, Kanadalı mı, Amerikalı mı? Yoksa bunlardan hiçbiri değil mi? Yoksa New Ager'ların dedikleri gibi benim hayatım kim olduğumu bulmak gayretinden mi ibaret? Bir yandan da böyle sorulara ihtiyaç duymayanların yanında ne kadar zavallı kaldığımı düşünüyordum. O noktada kendimi yabancı ülkelerde görevli olduğum zamanlarda hissettiğim gibi dışarılıklı, ötekilerin sadece hayatlarını seyreden bir röntgenci gibi hissettim. Biz Kuzey Amerikalılar özgür insanlarız ama bütün bu özgürlüklerimizi ne olmak için kullanacağız? Hasidi Yahudilerinin kısıtlı yaşamları, kimliklerine ilişkin soruları cevaplamak suretiyle bizden daha özgür kılmıyor mu onları? En büyük özgürlük kimliğinden utanmamak durumu değil midir? Eğer insan kendisini belirli bir grupla, ulusla, cinsel tercihle ya da cinsiyetle tanımlayabiliyorsa ne mutlu ona. Benim sorunum Yahudi olduğumu kabul ettiğim halde katıksız bir Yahudi, mesela bir Hasidi olarak algılanmak istememekti. Düşündüğüm zaman bu olumsuz bakışımın kendime duyduğum nefretin annemden kaynaklandığını görüyordum. Benim annem kendisine model olarak Greta Garbo, Ingrid Bergman gibi Hollywood'un egzotik dünyevi kadın tiplemelerini seçmiş bir kadındı. Cefakar Yahudi annesi tanımına hiç uymuyordu. Onun sevgisini kazanmak istediğim için onun reddettiği her şeyi ben de reddettim. Sonuç dayanışmanın kaybı oldu. İzleyen yıllarda kendime 40 yamadan bir kimlik düzdüm. Bir Yahudi pastası tarifi gibi biraz ondan biraz bundan. Egemen kültüre hem asimile olmuş hem de olmamış bir kimlik. Ne ki herkesin beğendiği bir kimlik de olmadı. F. Scott Fitzgerald, Büyük Gatsby isimli romanında Amerikan kültürünün insanın olmak istediği gibi olmasına müsaade ettiğini söyler. Yeni dünyada yeni bir elbise dener gibi yeni bir kimlik giyinmek mümkündür. Ne ki yeni ürün yani bu durumda romanın kahramanı J. Gatsby, boş ve kaypak bir kişilik olur. Hayatı ve ailesi sinema dekoru gibidir. Sokak kapısı boşluğa açılır. Bu nedenledir ki servetini elinde tutabilmek için kıymet bilen Yahudilere ihtiyacı vardır. Kendisi hiçbir zaman yeni zengin olmaktan öteye gidemez. Ne kadar uğraşsa soylu olamaz, sınıf atlayamaz. İnsanlar ona bakar bakmaz sahtekar olduğunu anlarlar. O nedenle gün ışığına çıkmaz, kendisini göstermez. Gizemli havalar takınır. Bütün bunları düşünürken eski bir yara kanamaya başladı. New Hampshire Dartmouth College'da 3. sınıftaydım. Birden kampüs dışında kendime ait bir evim olsun arzusuna kapıldım. Uygun bir daire bulamadım ama 3 arkadaşımın ortaklaşa kiraladıkları büyük bir evde yer vardı. Arkadaşlarıma onlarla kalıp kalamayacağımı sordum. Aradan bir hafta geçti, sonra arayıp olmaz dediler. İlk başta şüphelenmedim, dünyevi meselelerde yeterince tecrübeli değildim. Dartmouth'ta Yahudi olduğumu bilmeyen yoktu ama ben hep Wasp'lara takılırdım. Çiçek çocuklarındansınız öyle mi? Sizler o yıllarda Alabama'ya inip zencilerle çalışırdınız. Martin Luther King, John Baez kuşağı. Bob Dylan, Pete Seeger, evet demişti. 60'lı yılların ikliminde biz Kuzey Amerika eşitliği bir şey olabileceğini zannederdik. Ben insanların kendilerini özel tanımlara hapsediyor olmalarını yadırgardım. Çünkü bana göre dünya kocaman bir yerdi. Aynı nedenle o sıralar kendisini Yahudiliğe hapsettiğini düşündüğüm babamı da aptalca dışladım. Ve sonunda öğrendim ki arkadaşlarımın beni reddetmelerinin nedeni Yahudi olmamdır. Biz senin arkadaşınız ama bu arkadaşlık evin kapısının eşiğinde sona erer diyorlardı. İyi bir dersti. Hem duygusal olarak hem de akıl itibariyle iyi bir ders. Hatırladığımda canım yanmıyor desem yalan olur. Ama kendi saflığıma gülmeden de edemiyorum. 20. yüzyıldan önce Yahudi olmak nasıl bir şeydi bilemiyorum. Ama tarih hem kültürü hem de dini dönüştürdü. Soykırım hep vardı ama 50 yıl önce iğrenç doruğuna vardı. Benim gibi pek çok Yahudi bu tarihi felakete karmaşık duygularla yaklaşır. Bir taraftan Yahudi olmanın saygın bir tarafı vardır. Bizim kavim yeryüzünden silinmek istenmiş ama bir biçimde hayatta kalmayı başarabilmiştir. Diğer taraftan da Yahudilik bir utanç kaynağı olmaya devam etmiştir. Seçilmiş halk olduğumuz düşüncesi en iyi ihtimalle ironik, en kötü ihtimalle de sahtekarlıktır. Özellikle de soykırım karşısında aciz kalan Tanrı'yı reddedip ateist olan annem gibiler için. Yahudi olmak aşağılanmak demektir, aileni koruyamamak demektir, trenlere, kamplara tıkılmak demektir, gaz verilmek demektir, aç bırakılmak demektir, yakılmak, gömülmek demektir. Ayrıca büyük çoğunluğu Hristiyan olan milletler yani gavurlar tarafından kurtarılmak durumunda kalmak demektir. 50'li yıllarda bizim kurtarılışımızı gösteren fotoğraf ve filmler ortaya çıktıklarında Yahudiliğimden utanmış, Almanları değil ama eşitliği yücelten, ötekiliği reddeden kültürleri benimsemeye karar vermiştim. Goyim kültürleri mi demek istiyorsunuz? Bir bakıma öyle. Karar vermek yetiyor mu kültür değiştirmeye? Olduğu kadar dediydi, olduğu kadar. Bakın benim geldiğim yer yani babamın ve müteveffa dedemin dünyası coşkulu, diri, meraklı olduğu kadar da dar, ataerkil, diğer milletlere şüpheyle yaklaşan, kadınlardan ve eşcinsellerden haz etmeyen bir dünyaydı. Ve bir dünya ile aramdaki ilişki onları zaman zaman ziyaret etmekten öte bir ilişki değildi. Onların dünyası Kuzey Amerika'nın ısrarla hayatta kalan etnik dünyalarından birisiydi ve benim eşiğinden geçebileceğim ve olduğum gibi kabul edileceğim tek dünyaydı. Yaşamayı seçtiğim dünyada hoş görülüyorum ama sevilmiyorum. İnsanlara hoşgörünün karşılıklı olduğunu göstermek için Noel şarkıları bile söylüyorum. Ama göçmen toplumlarının başlıca ideallerinden birisi olan hoşgörü benim öteki olmamı engellemiyor. Geleneksel olarak bir Yahudi dininin gereklerini her an yerine getirmelidir. Onlar da hayatın her bir tezahürünün el yıkamaktan giyinmeye kadar ya özel duası vardır ya da Tanrı'nın seçtiği kullarıyla yaptığı anlaşmanın onanmasıdır. En önemlilerinden birisi de genç ya da yaşlı herkesin Tanrı'ya sadakat yemini ettikleri duadır. Tanrınızı seveceksiniz diye giden dua. Efendinizi yatağa yattığınızda da ayağa dikildiğinizde de seveceksiniz. O inatçı hasidiklerden farklı olarak benim gibi dinin görsel unsurlarını bile terk eden ve Hristiyanlarla evlenenlerin sayılarının artıyor olması, bir yandan Kuzey Amerikan kültürü denilen bu katışık kültürü yayılmacı duasının, diğer taraftan da bizim farklı olmaktan duyduğumuz utancın ifadesidir. Her neyse, ben düşüncelerime dalmış gidiyorum. Neden sonra babın baba baba diye bağırdığını duydum. Benden kırmızı üniforma giyen 5 takımın ismini söylememi istiyordu. Sinirlendim. Beyzboldan başka bir şey düşünmez misin sen? Spora bayılıyorum dedi. Sonra hatırlasana, beyzbol hayattır. Hasidiler beni etkilemişlerdi ama baba bir şey ifade etmemişlerdi. Utancım ona sirayet etmemişti. Benim onayım olsun olmasın hiç değilse oğlum kimliğinden şikayetçi değildi. Birden evimi özlediğimi hissettim, iki farklı dünyada yaşadığımı, istesem de zorunlu da olsam ne birine ne de ötekine bütünüyle ait olamayacağımı hiç anlamadığım kadar iyi anladım. Oğlum da benim gibi Noel şarkıları söyleyecek, farklı dinlerden insanlarla birlikte yaşayacak ama o benden daha rahat olacak. Sonra bir daha düşündüm, bu gerçekten o kadar kötü bir şey mi? Ben cevap vermedim, o da ısrar etmedi. Benden uzaklaşmaya devam edecek ama hiçbir zaman ırkçı ve homofobik olmayacak diye sürdürdü. Dünya denilen bu gezegene saygı duyacak. Ona bu kadarını öğrettiğimi düşünüyorum. Bosna'da, Endonezya'da ya da burada, Rusya'daki etnik çatışmalara bakınca kendimi bir baba olarak yetersiz hissetmeme gerek olmadığını, oğluma öğrettiğimin yeterli olduğunu görüyorum. Bu yeni kültür felaketleri önleyebilecekse varsın ben rahatsız olayım. Çocuğumun üstündeki denetimimi yitirmiş olayım, ne çıkar? İnsanları dışlamayan liberal değerleri alkışlıyorum. Gerçekleşmeyecek bir rüya bile olsa evrensel kardeşliği, sevgiyi alkışlıyorum. Bu rüyayı görmeye devam etmek istiyorum. Hayatın yüzüme çarptığı tüm çelişkileri ve ironileri kabullenmeye hazırım. Bırakalım bu dünyanın insanları bana baksınlar, sesimi duysunlar ve al sana bir Yahudi daha diye akıllarından geçirsinler. Ne yapalım, öyle olsun. Oğluna sarıldı. Sen ne dersin Bob? Bana fark etmez dedi çocuk. İnsan hakları avukatı hikayesini bitirmiş. İşte böyle der gibi bir oğluna bir bana bakmıştı. So, bu Schwarz Amerikalıları nasıl ikna edeceğini söyledi mi? Söyledim adam Zelenska'ya ama korkarım Alexei'nin kabul edeceği bir biçimde değil. Ne demek istiyorsun? Prens Alexei ateşe 24 Mayıs sabahı yürüdü. Evet. 24 Mayıs Rus Ortodoksların İsa Mesih'in göğe yükseldiği gün olarak kutladıkları tarih. Oğlun İsa Mesih'in yükselişi bizi sevince boğsun. Yeniden yaratılışla biz de onu izleyelim. Çünkü onun yükselişi bizim övüncümüz ve umudumuzdur. Evet. Yani Prens Zelenski intihar etmedi, göğe yükselmeyi tercih etti. Müntehir değil, şehit. Çağdaş bir Starovera, bir aziz. Beni bağışlayın Oksana Dimitriyevna, size söylemek zorundayım. Madam Zelenska'ya şöyle bir duraladı. Cennetteki babamız, adın kutlu olsun, krallığın gelir, muradın yeryüzünde de göklerdeki gibi olur diye başladı. Bugün bize günlük rızkımızı ver ve kusurlarımızı bağışla ki bizler de bize kusur edenleri bağışlayalım. Ve bizi kötü yola saptırma, iblisten kurtar. Çünkü krallık senin krallığın ve kudret senin kudretin ve zafer senin zaferin ve oğlun ve kutsal ruhun ezelde ve ebedde, şimdi ve sonsuza kadar. Ortodoks cenazelerinde söylendiğini bildiğim duaydı. Bitirdiğinde amin dedim ve kaçınılmaz patlamayı göğüslemeye hazırlandım. Doktoranın patladı ama gülmekten patladı. Kendisinden hiç ummadığım kadar tiz kahkahalarla gözleri yaşarıncaya kadar güldü güldü. Rus Ortodokslarının aziz ünvanı dağıtmakta ne denli cömert olduklarını görüyorsun değil mi? Saint Ahmet'i bilir misin? Saint Ahmet'i biliyorum, evet. Alexei'nin Rusya'ya geldiğim ilk günkü onun doğum gününe rastlamıştı. Beni onurlandırmak için yaptığı kısa konuşmadan biliyordum. Bundan 350 yıl önce Rus Ortodoks Kilisesi yeni bir aziz ile kutsandı. Bu aziz Konstantinopol'dandı. Kendisi Osmanlı evrakında çalışan bir ünlü bir sanatçıydı, bir hattat. Dini bütün bir Müslüman olan bu adam haremine aldığı Rus cariyesinin tanrı aşkına yenildi. Genç kadın güzel değil miydi? Evet, hem de çok güzeldi. Genç hattat ona yaklaştığında yüzünün güzelliğiyle mest olur, genç kadının nefesinin en güzel parfümlerden daha güzel olan kokusu başını döndürürdü. Ama Gospoya'nın, yani bayan anlamında kullanılan bir ithaf, cismani güzelliği değildi sanatçıyı mest eden. Onu mest eden kadının Konstantinopol'deki büyük kiliseden aldığı antidoron ve sudan başka hiçbir şey tüketmiyor olmasına rağmen nefesinin leziz aroması oldu. Bana döndüydü. Büyük kiliseyi biliyor olmalısınız. Sanırım biliyorum demiştim. Fener'deki Rum Patrikhanesi olmalı. Ama antidoron nedir onu bilmiyorum. Kutsanmış ekmekmiş. Ahmet'in içine merak düştü. Kilise ekmeğinin sırrını bilmek istedi. Hristiyan giysilerine büründü. Büyük kilisedeki aşağı Rabbani'ye katıldı. Dipnot, ekmek ve şarap takdisi ayini, komünyon. Orada insan ruhunun gizlerini bilen her şeyin efendisi bir mucize daha gösterdi. Ahmet cemaati kutsamak üzere kraliyet kapılarından geçip kürsüye yönelen Patrik'in ayaklarının yere basmadığını gördü. Patrik'in pırıl pırıl parlayan bedeni yerden bir karış havada yürüyordu. Ahmet hayretler içinde kaldı. Sonra bir mucize daha. Büyük sanatçı takva ehli Ortodoksları kutsayan pederin parmaklarından saçılan ışık uzmelerinin Hristiyan başlara dokunurken kendisinden kaçındıklarını fark etti. Ve anladı ki ışık sadece teslim olanlara, kutsal vaftizle yeniden doğanlara yönelir. Sonunda Ahmet Hattat ihtida etmiş. Ettiği için boynu vurulmuş ya da bir biçimde katledilmiş. Moskova Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edilmiş. Hikayeyi özetleyen Alexei arkadaşlarına dönmüştü. Hattat, Saint Ahmet'in hemşerisi İstanbul'u Gülaya Sultan'a içelim. Rusya'ya hoş geldiniz. Kadehler kalktıydı. İstanbul'u Gülaya Sultan'ın şerefine. Gördü ki Saint Ahmet'i hatırlıyorum. Madam Zelenska'ya onun yükselişi bizim övüncümüz ve umudumuzdur diye gülmeye devam etti. Peder Andrei Mihailovic pazar günü böyle dedi. İsa'nın Allah'ın sağında taç giymek üzere cennet bulutlarına yükseldiği bugün huşu içindeyiz. Evet, bugün insanlığını izlediğimiz İsa'nın ilahi olduğu gerçeğine gark oluyoruz. Biz coşku içindeyken hem ilahi hem de insani olan Mesih cennette taç giyiyor. Onun ölümü fethettiğini ve şimdi yeni eserinin kilisenin hükümdarı olduğunu hatırlıyoruz. Onun yeni bedeni bizleriz. İsa Mesih dünyada başlattığını biz inananların aracılığıyla sürdürmeye devam ediyor. Ve gerisi, So, sen ne diyorsun? Bu ülkeyi artık hiçbir şeye şaşırmayacak kadar iyi öğrendiğimi sanıyordum. Ama yine de bu tepkiyi beklemediğimi itiraf etmeliyim. Konuşurken zorlanıyordum. Fevkalade zekice olduğunu teslim ediyorum ama Alexi'nin kilise tarafından gömülebilmek için İsa Mesih'in uruçunu kullanmak isteyeceğinden hiç emin değilim. Emin değilsin demek. Değilim mi adam? Alyosha'nın ateşe yürümek için 24 Mayıs'ı seçmiş olması tesadüf olamaz. Söyleseniz o tarihte ormanda işi neydi? Galina Alekseyevna'yı ziyarete gitmiştik diye mırıldandım. Doğum günüydü. Alekseyevna'nın Arhangelskaya Oblast'ta bir izbesi var. Kotlas yakınlarında değil mi? Sıktıvkar ile Arhangel arasında, Kuzey Dvina nehri üzerinde, daha doğrusu Suhona Irmağı'nın Kuzey Dvina ve Vichevka olarak ikiye ayrıldığı yerde. Orasını biliyorum dedi. Rusya'daki en güçlü psişik enerji alanlarından birisidir orası. Oradan enerji sağılabilir ama tabii saygıyla yaklaşılırsa. Psikokinesis ya da PK, Doktor Oksana Dimitrievna'nın uzmanlık alanı. İnsan bilincinin çevresindeki fiziki ve biyolojik sistemler üzerindeki etkisi anlamına geliyor. Moskova Devlet Üniversitesi'ndeyken Rus Tıp Bilimleri Akademisi hekimleriyle birlikte uzaktan etkileme ve alternatif tedavi yöntemleri üzerinde çalışmış, halen de çalışmaya devam ediyordu.